Ayrım 17, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 151. İstanbul'un Kapalı Çarşı, Sultanahmet Camii ve Ayasofya gibi turistik yerlerle rekabet eden bir çarşıdır. Burası dolambaçlı yolları, sokakları, geçitleri, 4000'i aşkın dükkanı, yüzlerce atölyesi, camisi, 19 çeşmesi, bir düzineye yakın hala kullanılan kuyusuyla kemer çatılar altında toplanmış, yarısı Bizans'a kadar giden şehir içinde bir şehirdir. Alışverişe çıkanlar çarşının tozlu loş sokaklarında birkaç dolara satılan süprüntü maldan, milyonlarca dolar kıymetinde Osmanlılardan kalma zümrüt mücevherlere, pirinç ve bakır eşyalara, semazen biblolarına, nargilelere, sandal ağacından yapılmış sedef kakmalı kutulara, yıldız porselenlerine, opalin vazolara, binlerce yıllık altın sikkelere, Cenevre'den yeni gelmiş Rolex kol saatlerine, sahiplerini kem gözlerden koruyacak göz boncuklarına, kısırların derdine çare olacak iksirlere kadar her şeyi bulabilirdi. Çarşı aynı zamanda yılda çoğu Amerikan doları ve Alman marka olmak üzere 8 milyar dolar paranın döndüğü devasa bir para makinesiydi. Usta bir döviz bürosuyla iyi ilişkileri olan bir adamın nereden gelip nereye gittiğine dair hiçbir iz bırakmadan milyonlarca doları aklaması işten bile değildi. Cafer Beyhani haftanın her günü yaptığı gibi eskiden fesçi dükkanlarının olduğu Fesçiler Çarşısı'ndaki mütevazı döviz bürosunun kapısını açtığında saat tam 8'i gösteriyordu. Ufak tefek beyaz saçlı, 52'sinden daha yaşlı gösteren Beyhani'nin dış görünüşü, fiziki gücü hakkında hiçbir olumlu fikir vermiyordu. Ancak para hareketlerine gelince bu çelimsiz adam dehşet bir güç kaynağı halini alırdı. O küçücük dükkanından dünyanın dört bir köşesine büyük bir sürat ve maharetle milyonlarca dolar yollayabiliyordu. Beyhani aslen İranlıydı ve dünyadaki en büyük İran muhacir topluluğunun yaşadığı İstanbul'da oturuyordu. Ailece sarraflık yaparak yaşamışlar, Şah rejiminin devrilmesinden sonra İran'dan kaçarak 1972'de İstanbul'a gelmiş ve aile mesleğini burada sürdürmeye başlamıştı. Dükkanının ön tarafındaki gelip geçen herkesin gördüğü masasında çalışırdı. Ama asıl işler iki basamakla çıkılan arka odasından idare edilirdi. Burada içine kolayca girip çıkılabilen koskocaman bir kasası, üç faks makinesi, biri internete bağlı iki bilgisayarı, bir masanın üstünde yarım düzine cep telefonu ve Reuters ajansının finans haberleri veren hattına bağlı bir teleprinteri vardı. İkinci bilgisayarın arkasında kendisine model olarak seçtiği önderi Ayetullah Hümeyni'nin bir portresi asılıydı. Bu suratı üç günlük sakallı, gözleri miskinlikten yarı kapalı adam bedeli karşılığında kendi ülkelerindeki geçiş güvenliğini ve Türk laboratuvarlarına istediği kadar morfinin taşınmasını garanti eden devrim muhafızları ile İstanbul'un en önemli eroin satıcıları arasındaki irtibatı sağlıyordu. Operasyonun en güzel tarafı Türkiye'de kimler alıyor, Pakistan'da kimler üretiyor, İran'da sevkiyatı kimler yapıyor gibi oyunun taraflarını sadece bu kılıksız adamın biliyor olmasıydı. Beyhani bir sıra cep telefonuna bağlı telesekreterin kırmızı lambasının yanıp söndüğünü gördü. Bırakılan mesajı dinledikten sonra dosyasını açtı, sadece kendisinin bildiği bir şifreyle yazılmış ve Firavun mezarlarındaki işaretlere benzer bir sürü rakam ve işaretle dolu sayfalara göz gezdirdi. 6 hafta evvel şehrin en önemli narkotik kaçakçılığını idare eden 5 kardeşin en büyüğü olan Selim Osman tarafından verilmiş olan morfin siparişi şu anda Tem yolunda seyrediyordu. Bu gece bir ara Selim Osman'ın adamları TNZ tır kamyonundaki 210 kilo morfini indirmiş olacaktı. O andan itibaren morfin Osman ailesinin mülkiyetine geçecek ve tırdan alındıktan sonra ne olursa olsun Selim kilosu 4000 dolar hesabıyla parasının tamamını ödemekle mükellef olacaktı. Selim Beyhani'nin Kayman Adaları'ndaki hesabına 200 bin dolar avans yatırmıştı. 24 saat içinde bakiyesini de havale ettirecekti. Beyhani de kendi komisyonu olan 40 bin doları düştükten sonra kalanı başka bir Kayman Adaları Bankası'ndaki isimsiz hesaba yollayacaktı. Bu hesabı Tahran'da kimin kontrol ettiğini bilmiyordu ama kendisi gibi ileri gelen bir pastaranın kontrolünde olduğundan emindi. Bu paranın mağrur ve affetmeyen İslam'ın dünyaya karşı büyüklüğünü bir defa daha gösterecek bir işte kullanılacağından emindi. Bu hareketin bir parçası olmaktan gurur duyuyordu. İstanbul'da etrafında olup biten gelişmeleri gözleriyle görebiliyordu. Kendisinin oturduğu işçi mahallesinde halkın çoğunluğu İslamiyetçi Parti'yi destekliyordu. Camilerden ikisinde İran'da yetiştirilmiş mollalar her cuma namazından sonra yeni İslam doktrinlerini yaymaya başlamıştı. İstanbul Belediyesi'ne işi düşen her kadın müminlere yakışır bir kıyafette olmadıkça işini gördüremiyordu. Kemal Atatürk'ün laik ülkesinde bu türlü değişikliklerin ortaya çıkmasında Beyhani gizliden gizliye çok önemli bir rol oynuyordu. İş gördüğü narkotik tacirlerinin bir kısmı aldığı malın karşılığını nakit olarak ödüyordu. Tahran'ın talimatıyla bu paraları büyük kasasında saklıyordu. Zaman zaman içeri biri girer, Tahran'ın verdiği parolayı söyledikten sonra bir miktar para alıp giderdi. Bu gelenin kim olduğunu, parayı ne iş için kullanacağını bilmez, sormazdı. Bu adamlar bir daha hiç gelmezdi dükkanına. Sarraf yalnız şunu iyi bilirdi ki verilen paralar gayenin tahakkuku için kapatılmış olan İslami Parti Refah'ın faaliyetini desteklemede yahut titizlikle seçilmiş Türk gençlerinin gizlice İran'a gönderilmesinde, orada İslam'ın laik Türk generallerine karşı koyabilmesi için silah ve patlayıcı kullanma konusunda eğitim görmelerini sağlama masraflarında kullanılacaktır. Şu anda bunların hiçbiri onu ilgilendirmiyordu. Şimdi yapılacak iş bu iyi haberi müşterisi Selim Osman'a bir an evvel ulaştırmaktı. Telefonlardan birini kullanarak yarım mil kadar ötede Aksaray'daki Barcelona Grand Hotel'i aradı. Yeni doğmuş bir bebeğin müjdesini veren bir doğum hemşiresininki kadar şakrak, neşeli bir sesle "Sevgili dostum," dedi, "senin sipariş yolda. Bu gece teslimat yerine ulaşmış olacak." Selim Osman Beyhani'nin telefonu geldiği sırada Barcelona Grand Hotel'deki ofisinin penceresinden Paşazade sokağındaki insan kalabalığını seyrediyordu. Rus, Ukraynalı, Beyaz Rus, Rumen, Bulgar karışımı bir sürü insan bir dükkandan ötekine girip çıkarak malları karıştırıyor, elliyor, muayene ediyor, kız kardeşinin meziyetlerini anlatan veya trafik polisiyle münakaşa eden bir İtalyan gibi el kol hareketleriyle bağıra çağıra pazarlık ediyordu. 1980'lerde Bangkok'a seks turizmini getiren Japonlar olmuştu. Şu anda 1990'larda İstanbul'da Aksaray'ın sokaklarında olup biten de başka bir turizmin, tekstil turizminin başlangıcı olmuştu. Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük korkusu olan Rusya, Osman'ın penceresinin altında kaynaşan kalabalık sayesinde şimdi onun ticaret ortağı olmuştu. Bunlar Türkiye'ye turist olarak geliyordu. Rusya her birine 1000 dolar kıymetinde malı gümrüksüz olarak yurda sokmak hakkı tanıyordu. Asıl bedelinin çok altında kesilmiş faturalarla bu limitin 2-3 misli mal götürüyorlardı. Laleli esnafı onların bu isteğini büyük bir zevkle yerine getiriyordu. Selim Osman ile kardeşleri tekstil ticaretinin bu patlayışından çok memnundu. Batı Avrupa'ya kaçak uyuşturucu taşımanın süratle artması, Texas Country Jeans adı altında kendilerinin de bir tekstil firması kurup ihracata başlaması çok iyi bir paravan olmuştu. Selim pencereden çekilerek çok süslü tefriş edilmiş yazıhanesindeki masaya doğru yürüdü. İstanbul Sosyetesi'nin çok yakından tanıdığı Gül Öztrak adındaki hanım dekoratöre çok para sarf edilerek yaptırılmıştı. Yerdeki ipek ve yün karışımı halı özel olarak çizilip dokutturulmuştu. Ya kendisine öyle söylenmişti. Sultan Abdülaziz'in yaptırdığı 285 odalı Dolmabahçe Sarayı'nın odalarından biri için özel olarak dokunmuştu. Masasının üstü de İnebahtı Deniz Savaşı'nda batan Osmanlı gemilerinin birinin borda tahtalarından yapılmıştı. Osman İnebahtı Deniz Savaşı adını hiç duymamıştı ama Bayan Öztrak masayı satarken öyle demişti. Neyse, ziyanı yok, belki yutturmuştu. Önemli olan bu türlü ayrıcalığın verdiği sosyal statü damgasıydı. Osman aslında iyice cahil sayılırdı. Türkiye'nin güneydoğusundaki bir yer olan memleketi Lice'deki ilkokulu bile bitirememişti. Doğru dürüst okuma yazması olmadığından ömründe hiç kitap okumamıştı. 40 yılda bir sinemaya giderdi. Tiyatroya hiç gitmemiş, operanın ne olduğundan haberi bile yoktu. Fikri seviyesinin en yüksek tepesi elindeki hesap makinesinde giriştiği işin ne kâr bırakabileceğini kolayca hesaplayabilmesiydi. Aslında bunu çok iyi beceriyordu. Kendinden küçük 4 kardeşi de onunla birlikte eroin işindeydi. Her birinin yapacağı işin mahiyeti açık olarak belirlenmiş ve yetkileri tespit edilmişti. Kendisinden sonra gelen Hasan halen İstanbul'a doğru yolda olan morfini işleyecek ve saf eroin haline getirecek laboratuvarın idaresinden sorumluydu. Üçüncü kardeş Rifat ailenin infazcısıydı. Kanunsuz işlere giren bir grupta mutlaka bulunması gereken acımasız bir adamdı. Görevi öldürmek ama işi yürütmekti. Koruyucu köpekleri tutar, gerektiğinde yok edileceklerin işini organize eder, tehdit eder, kamyon şoförlerini ayarlar, eroini Avrupa'ya taşıyacak turist otobüsü servisini idare ederdi. Dördüncü çocuk Abdullah Amsterdam'da otururdu. Aile uyuşturucuyla mücadelede gevşek olan Hollanda kanunlarından istifade etmek için Avrupa'daki depo yeri olarak Amsterdam'ı seçmişti. Eroin burada büyükçe miktarda depolanır, daha kolay saklanabilir, küçük paketlere bölünerek Fransa'ya, İspanya'ya, Almanya ve İngiltere'ye gönderilirdi. En küçük kardeş Behçet Londra'da Stoke Newington'da oturuyordu. Görevi işlerin İngiltere'deki sürümünü arttırmaktı. Hepsi de multimilyonerdi. Paraları Türk hükümetinin gözlerinden uzakta, deniz aşırı ülke hesaplarında saklanmıştı. Bu servetin bir kısmı Selim'in Barcelona Grand Hotel'i gibi aklanmıştı. Bu otele yatırdığı 22 milyon doların tamamı Avrupa ve Amerika'daki bağımlılar tarafından ödenen paralarla finanse edilmişti. Halen bulunduğu bu ofis işlerini idare ettiği gayri resmi merkezdi. Binanın en üst katında 4 tane büyük odayı Aksaray sokaklarında tekstil malları peşinde koşan Rus turistlerden farklı Rus kızlara tahsis etmişti. Şaka yolla hepsine Natasha denen bu genç Rus kadınlar Türkiye'deki ikametlerini daha keyifli ve Blue Jean'lerden daha pahalı mallarını pazarlamak suretiyle karşılıyordu. Osman ailesinin narkotik trafiği işindeki başarısı sadece Selim'in iş dehasına dayanmıyordu. Osmanlar aslen Diyarbakır'ın 40 kilometre kadar doğusundaki Tepe köyünden gelme bir Kürt ailesiydi. Babalarının ölümünden sonra en büyük evlat olarak Osman, Tepe köyünün etrafındaki 50 adet küçük köyün de sahibi olmuştu. Kendinden evvelki babası ve dedesi gibi gerçek manada bu köylerin ağasıydı. Osman kardeşler ve onların kanalıyla bütün köylüler yönetime bağlıydılar. Selim Kürdistan İşçi Partisi PKK'dan ve onların Marksist doktrinlerinden nefret ediyordu. Hiç kimse onu Mercedes 600'den inip herkes gibi otobüse tıkışmaya mecbur edemezdi. 1990'la 1991'de Ankara'yla olan aile bağları fevkalade sıkılaşmıştı. O tarihlerde İran'dan kaçak gelen baz morfin PKK'ya bağlı Kürtlerin kontrolündeydi. Morfinden kazanılan dolarlar silah olarak Türkiye'ye geri dönüyor, suikast ve terörist faaliyetleri besliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK gibi gaddarane bir taktik savaşına girmek istemiyordu. Ama Tansu Çiller hükümeti teröristlerin taktiğini kendilerine karşı aynen uygulamaya, başta onları finanse eden uyuşturucu patronları olmak üzere PKK liderlerini yok etmeye karar verdi. İçişleri Bakanlığı bu işi yapmak üzere Özel Harekat adı altında yeni bir örgüt kurdu. Tetikçiliği yapacak adamları bulabilmek için Osman gibilerine başvurdu. PKK'lı patronların hallinden sonra uyuşturucu trafiğini onlar devralabilirlerdi. Aileler ayrıca köyleri PKK ajanlarına karşı korumak için 500'den fazla genci korucu olarak bakanlığın emrine verdi. Ankara durumdan memnundu. Osman'ın ikinci büyük kaynağı yaptıkları her işin temelindeki aile bağlılığıydı. Dünyanın her tarafında uyuşturucu trafiğine karşı en etkin silah çetenin içine sızabilmektir. Bunların içinde sızılması en zor olan Türklerinkidir. İtalyan mafyası kanunsuz faaliyeti için aile kelimesini kullanır. Ama bu yanlıştır bir bakıma. Onlar aslında kendi sadakat yeminleri omerta ile bir yakınlık hissiyle birbirlerine bağlıdırlar. Kan bağı yoktur aralarında. Çinliler Çin kültürü ve diliyle kanunlara karşı kendi klanlarını korumak için birlik olurlar. Türkler için bu çok daha basittir. Şayet bir kardeş, kuzen, amca, dayı, yeğen değilse hiç kimse kapıdan içeri giremez. Bu bakımdan herhangi bir kanun adamının içlerine sızması mümkün değildir. Beş kardeşin beşi de nadir haller hariç kendileri uyuşturucu işine bulaşmazlar. Gizli laboratuvarlarda çalışanlar, araçlarında eroin taşıyan kamyon ve otobüs şoförleri yakın aile fertleri değil, Tepeköy'ü civarındaki köylerden gelen sadık adamlardır. Bunlar uyuşturucuyla yakalanacak olursa ağızlarını sıkı tuttukları müddetçe Osman kardeşlerin kendilerine bakacaklarını iyi bilirlerdi. Mesela Majeste Kraliçe'nin gümrüklerinde şans yaver gider de Türkiye'den gelen kamyonlardan birinde Osman'a ait eroin bulunacak olursa şoförün gözlerini dört açıp büyük bir şaşkınlıkla ''Eroin mi? Benim kamyonumda mı?'' diye ağzı açık kalacağı, ''Nasıl girmiş, kim koymuş buraya?'' diye inkar edeceği kesindi. Orada hapis kaldığı müddetçe İstanbul'daki ailesine bakılacağından, maaşının muntazaman bankadaki hesabına yatırılacağından emindir. Geri döndüğü zaman Osman kardeşler onu ödüllendirecek, iyi davranışından dolayı kendisine yeni bir tır kamyonu hediye edeceklerdir. Nadir hallerde içlerinden biri bu çizgiden dışarı çıkmaya yeltenecek olursa Rıfat 34 İstanbul plakalı Mercedes 600'üne atlar, hangi ücra köşede yaşıyor olurlarsa olsunlar ailesine bir ziyarette bulunurdu. Sadece görünüşü bile ailenin çocuklarını namus ve şerefiyle doğru yola girmeye zorlamaya yeterdi. Yetmeyecek olursa cezalandırma yöntemi aile değerlerine yakışır bir şekilde olur. Bir Türk için ailenin en büyük erkek evladı olmaktan daha önemli hiçbir şey yoktur. Erkek evladın hayatı karısınınkinden de önemlidir. Bu bakımdan yoldan çıkanların cezasını o ailenin erkek evladı çeker. Beş kardeş de çok rahat ama gözden uzak bir hayat yaşıyordu. Hiçbiri özel hayvanat bahçesi kuran Pablo Escobar yahut içi damızlık boğalar, sirk altlarıyla dolu namütenahi arazi sahibi olan Ochoa kardeşler gibi gösteriş içinde dikkati çekecek şeyler yapmıyordu. Selim ile Rıfat İstanbul'da Florya'da yepyeni çok pahalı bir apartmanda yan yana birbirinin aynı iki daireyi işgal ediyordu. Ailenin gizli laboratuvarına bakan Hasan İstanbul'un dışında Marmara Denizi'nin İzmit Körfezi kıyısında yaşıyordu. 10 dönümden fazla koruluk ve bostanlardan ibaret olup içinde 4 katlı koskocaman ahşap bir villa olan bu yeri Selim bizzat seçmiş, bedelini eroin gelirinden ödemişti. Yazları ailenin bütün çocuklarıyla birlikte burada toplanıp aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olacak bir aylık tatil yapmalarına elverişliydi. Bu arada işlerini de konuşur, alınacak yeni tedbirleri de karara bağlarlardı. Bir başka avantajı da gizli laboratuvarın buraya yakın ve Hasan'ın gözünün önünde olmasıydı. En büyük ağabey olarak ailenin benimsemesi gereken yaşam tarzına Selim örnek olurdu. İslam inancının bütün dış kurallarını aynen yerine getirirdi. Ramazan ayında oruç tutar, böylece hem kilosunu kontrol etmek hem de içkiye bir ay ara vermek imkanını bulurdu. Hiç olmasa ayda bir camiye cuma namazına gider, orada görünmesinin iyi olacağını hissettiği zaman bunu daha da sıklaştırırdı. Buna rağmen akşamları birkaç kadeh vodka veya kırmızı şarap içmeyi severdi. İyi bir domuz sosisini ve İstanbul'un en seksi dansözüyle yatağa girmeyi de hiç reddetmezdi. Karısına ve iki oğlu başta olmak üzere çocuklarının hepsine tapardı. Boşanma onun arkadaş çevresinin tanımadığı bir mefhum olduğu gibi Selim için de nefret edilecek bir şeydi. Ama bütün bunlar bir Türk erkeği olarak canının istediği biriyle cinsi zevklerini tatminine engel değildi. Dünya kadar Avrupalı ve Amerikalı gence cennetin ışıkları ve cehennemin azabını yaşatan bu uyuşturucunun günün birinde kendi sevgili çocuklarının da başına gelebileceği fikri hiçbir zaman aklından geçmezdi. Ne diye geçsin ki? Hepsi de Osman'ın arkadaşı olan Türkiye'deki uyuşturucu satıcıların hiçbiri sattıkları mala el sürmezdi. Türkiye'deki bağımlıların sayısı hala nispeten azdı. Osman masanın üstünde bulunan üç telefondan birini aldı, kardeşi Hasan'ın cep telefonunu aradı. ''Bizim tekstil malları bu gece geliyor, 210 paket olacak.'' dedi. 10 kilo fazlasının olması hiç önemli değildi onun için. Bu arıtım içinde zaten kilosu kilosuna sonuç almak pek mümkün olmazdı. ''Her zamanki yere mi boşaltılacak?'' ''Evet, malı teslim almak için gerekli hazırlığı yaptır.'' ''Tabii, Şahin zaten hazır bekliyor.'' Şahin yetiştirip onunla avlanmaktan zevk alan Liceli bir gence taktıkları lakaptı. Güvenilecek kadar yakın bir yeğendi ama herhangi bir şey ters gidecek olursa polisin onunla beş kardeş arasında bir ilişki kurmasının da çok zor olacağı kadar uzaktı bu yeğenlik. Bu gece hep birlikte yemek yiyelim, Beyti'de mesela. Beyti Florya'da İstanbul lokantalarının en iyisi, hatta Türkiye'nin en iyisi olarak kabul edilen bir et lokantasıydı. Herkes orada olsun, karılarınız ile çocukları da getirin. Selim Osman'ın daveti bir emir demekti. Teslimat sırasında herhangi bir tersliğin olması halinde bir düzine şahidin huzurunda bir aile yemeğinin keyfini süren Osman kardeşlere dil uzatmak kimin aklına gelirdi? Artık laboratuvardaki muameleden sonra baz morfinden elde edilen eroinin nerede depolanacağını ciddi olarak düşünme zamanı gelmişti. Selim bu konunun en iyisi bir hamam rehavetinde düşünülmesi olacağına karar verdi. Zaten öğle keyfine başlama zamanı da gelmişti. Korumalarına, arabasını hazırlamalarını emretti. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 159.